Bağcagan'dan Mektuplar. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Süleyman Derin.
Muhterem Erkam Radyosu dinleyicileri, bugün inşallah sizlerle yine Hacegan Mektubu'ndan bir köşede beraberiz. Bugün konu olarak akıl ve hakikat konusunu ele alacağız inşallah. Zira akıl ve hakikat ilişkisi, hakikate ulaşmada aklın rolü her zaman tartışma konusu olmuştur. Bilhassa felsefe ehli, filozoflar kendi akıllarına güvenmişler. Saf akılla hakikate ulaşabileceklerini düşünmüşlerdir. Aynı şekilde günümüzde de pek çok insan peygamberler değil de filozofları takip etmekte. Onlar vasıtasıyla bu hayatın, istikbalin, ahiretin hakikatini öğrenmeye çalışmaktalar. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatının 3. cildinin 23. mektubunda bu konuyu detaylı olarak ele alır ve der ki, peygamberler alemlere rahmettirler. Allah Sübhanehu bu yüce insanlar vasıtasıyla bizim gibi kıt akıllı, eksik anlayışlılara kendi zatını ve sıfatlarını bildirmiş, anlayışımız nispetinde zatına ve sıfatlarına mahsus yüceliklerden bizleri haberdar etmiştir. Yine bu yüce kimseler aracılığıyla nelerden razı olduğunu ve nelerden hoşnut olmadığını bizlere haber vermiş, dünyevi ve uhrevi menfaatlerimizi elde etme, zararlardan da kaçınma imkanı sunmuştur. Görüldüğü üzere muhterem dinleyiciler, Allah-u Teala hiçbir zaman insanlığı rehbersiz, peygambersiz bırakmamıştır. Hatta Kur'an-ı Kerim'de hepinizin bildiği Habil ve Kabil kıssası vardır. Kabil ne yapar? Kardeşi Habil'i kıskanır ve onu öldürür. İlk defa katliam yapan, adam öldüren Kabil'dir. Ama gel gelelim ki kardeşinin ne yapacağını bilmez. Alır onu omuzunda taşır. Bir süre sonra yorulur tabii. Bilemiyor ne yapacağını. Bunun üzerine Allah-u Teala bir kargayı gönderir. Karga ne yapar? Karganın ağzında başka bir karga ölüsü ve toprağa kazar, o kargayı gömer. Bunun üzerine Kabil de oradan ders alır. Zaten insanların genelde yaptığı da hayvanat aleminden, diğer Rabbimizin mahlukatından aldıkları teknolojiyi kopya etmektir. Bunun üzerine tutar kardeşini gömer. Ve diyor ki müfessirlerden büyük müfessir İbn Acibe, Allah Teala bir katili bile yaptığı o cürümden sonra yalnız bırakmıyor, ona ne yapması gerektiğini öğretiyor. Nerede kaldı samimi, iyi niyetli, temiz, hilkatli insanlar? Allah onlara daima peygamberler vasıtasıyla ulaşır, onlara doğruyu, yanlışı, haramı, helalı öğretir. Şöyle buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubun devamında: eğer bu yüce şahsiyetler olmasaydı beşer aklı Allah'ın varlığını idrak etmekten aciz kalır, onun kemalatını da kavrayamazdı. Sırf bu sebepten dolayı kendilerini çok akıllı zanneden Yunan felsefecileri Allah'ın varlığını inkar etmiş ve evrendeki değişimi zamana bağlamışlardır. Demek ki muhterem dinleyiciler, İnsan aklı tek başına hakikati idrak etmekten acizdir. Ancak Rabbimizin gönderdiği ilahi kitaplara ve peygamberlere uyarak biz hakikati bulabiliriz. Veyahut da peygamberlerin olmadığı dönemlerde, ki Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Onun varisi kamil olan alimlere, ulemaya ve salih insanlara, evliyaya uyarak hakikate ulaşabiliriz ki tasavvuf da bilindiği üzere zaten hakikati elde etmenin, manevi arayışın, peygamberimiz tarafından bize bırakılan manevi mirasın sistematize edilmiş halidir. Bu sebeple insan hiçbir zaman aklına güvenmemelidir. Nitekim Yunan filozofları akıllarına güvenmişler ve peygamberleri onların mesajlarını kabul etmemişler. Bu yüzden de hepsi küfür içinde ölüp gitmiştir. Peki bazı filozoflar Allah'ın varlığını kabul etmekte, Allah'ın kainattaki rolünü itiraf etmekteler. Acaba bunlar neye dayanarak bunları yapmaktadır? İmam Rabbani Hazretleri onlarla alakalı da bizlere bazı bilgiler verir. Şöyle buyurur: sonuç olarak akıl, peygamberlerin aracılığı olmadan Allah'ın zatını ve sıfatlarını anlamakta yetersizdir. Peygamberlerin Allah'a çağrısı her tarafa yayılıp davetleri itibar görünce her dönemin sefihleri kendi çirkinliklerini görüp istemeden de olsa Allah'ın varlığını kabul etmek zorunda kaldılar ve eşyanın yaratılışını Allah'a dayandırdılar. Bakıyor ki akıl ehli, rey ehli, filozoflar, felsefeciler Allah'ın varlığı ve birliği konusunda peygamberlerin mesajı genel kabul görüyor. Onlar da daha önceki inkarlarından bir parça vazgeçip Allah Teala'nın Celle Celaluhu kainattaki yaratıcı rolünü bir şekilde kabul etmeye niyet ediyorlar. Ama tabii imamın da belirttiği üzere bu hareketlerinde, davranışlarında biraz samimiyetsizlik görüyoruz. Zira onlar Allah'ın varlığını kendi içlerinden gelen samimi duygularla değil de toplumun, etrafındaki insanların o dinleri kabul etmesinden dolayı mecburen yapıyorlar. Hepinizin bildiği üzere muhterem dinleyiciler, bir insan bir işi ancak Allah rızası için yaparsa ondan ecir ve mükafat alır. Başka sahiplerle, başka insanlara yaranmak için, onlardan çekindiği için yaparsa bu riyakarlık yapılır, riyakarlık olarak kabul edilir ve ondan da bir ecir alamaz. Peki İmam Rabbani Hazretleri filozofların da Allah'ı bir şekilde kabul ettiğini bizlere ifade ediyor ve onun bu filozofların da niye Allah'ı kabul ettiğini şu şekilde açıklıyor: bu ebediyete kadar yanacak olan peygamberlerin meşalesinden alınmış bir nurdur. Aynı şekilde Allah'ın yüce sıfatları, peygamberlerin gönderilişi, meleklerin masum oluşu, haşir ve neşir, cennet ve cehennem, ebedi nimet veya ebedi azap gibi sadece duymaya dayalı diğer dini esaslar da peygamberlerin tebliğiyle bize ulaşan hakikatlerdir. Bu durumda muhterem dinleyiciler, filozofların ahiret hakkında, Allah Teala'nın varlığı hakkındaki görüşleri esasında ilahi dinlerden bir bakıma alınmış, hatta çalınmış bilgilerdir. Yoksa onların samimi olarak düşündüğü, en azından bazıları için bunu söyleyebiliriz, samimi olarak onlar Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmiyorlar. Peki bizim tabirimizle semiyat dediğimiz ahiretle alakalı, cennet cehennemle alakalı, haşir ve neşirle alakalı bilgiler gelince bu konuda filozofların hiçbir hükmü, hiçbir yetkisi yoktur. Bu konudaki bilgilerin tümü bize peygamberler vasıtasıyla ulaşmıştır. Onların dışında hiçbir insanın ahiretten haber vermeye, oradan bize bilgi vermeye ne yetkisi vardır, ne de verdiği bilgiler doğrudur. Şöyle devam ediyor İmam Hazretleri: akıl tek başına bunları kavramaktan ve varlığını idrak etmekten acizdir. Akıllı yegane bilgi kaynağı görerek onun ötesinde bilgi aracı kabul etmeyen kimse aslında peygamberlik müessesesini inkar etmiş ve açık hakikatlere karşı savaş açmış olur. Demek ki muhterem dinleyiciler, akıldan başka bilgi kaynağı kabul etmeyen günümüzün modernist insanları maalesef bu inançları ile peygamberliği kökünden reddetmiş olmaktalar. Onlara göre tek akıl, tek peygamber vardır. O da akıldır ve aklın da bugün insanlığı götürdüğü netice, götürdüğü yer maalesef bellidir. Dünyamızda yapılan en büyük katliamlar, en büyük soygunlar daha çok akıl tarafı gelişmiş ama ruh alemi, kalp alemi gelişmemiş nadanlar tarafından yapılmaktadır. Bu sebeple aklı putlaştırmak, akla aşırı şekilde güvenmek bir Müslümana yakışmaz. Bu sebeple Müslümanlar her zaman akıllarını vahyin terbiyesine vermişler. Ancak vahiy terbiyesinden geçen akıl ile dinlerini yaşamaya çalışmışlardır. Bugün hepinizin bildiği üzere toplumumuzdaki en büyük sıkıntı aklı putlaştırarak İslam'ı yorumlamaya çalışan, hemen hemen her cümlesine bence, kanaatimce gibi görüşlerle başlayarak İslam'ı yorumlayan ve İslam'a faydadan çok zarar getiren bazı din adamları, din adamı kisvesinde ortaya çıkan istismarcılardır. Onlara göre Ramazan ayının vakti sabitlenebilir, hac sabitlenebilir, kurban kesmek bir şekilde yoruma tabi tutulur, kurban kesmeyelim de onun parasını fakirlere verelim gibi böyle canibi haktan görünerek İslam'ın temeline dinamit koymak isteyen insanlar daha çok akılcılığı kullanmaktadırlar. Evet, dinimiz akla karşı değildir. Zaten akıllı olmayan bir insan dinen mesul de değildir. Bir insanın Allah katında sorumlu olabilmesi için onun akıl bali, yani akıllı olması gerekmektedir. Bu sebeple akılın önemli bir yeri vardır ama onun sınırları da vardır. Özellikle semiyat, Allah'ın zatı, sıfatları, ahiret, cennet, cehennem bize sadece ve sadece Peygamber Efendimizin ve Kur'an-ı Kerim'in verdiği hakikatlerle biz bunları öğreniriz. İmam Hazretleri akılın yetersizliği konusunda yine Yunan filozoflarına referansla şöyle söylüyor: eğer akıl tek başına yeterli olsaydı, aklı yegane rehber kabul eden Yunan filozofları sapkınlık çukurlarına düşmez ve herkesten önce Allah'ı tanırlardı. Oysa Allah'ın zatını ve sıfatlarını bilme konusunda insanların en cahili onlardır. O kadar akıllarına rağmen Yunan filozofları ve onun günümüzdeki takipçileri Allah'ın varlığı ve birliği konusunda şüphe içindedirler. Normal düz mantık bile her şeyin bir yapıcısı, bir mimarı olduğunu kabul ederken nice ateist filozoflar çıkmıştır. İnsanın maymundan, insanın sudan, balıktan geldiğini iddia edecek kadar cahil, izansız, aklı tamamen ters yüz eden insanlar bugün ortalıkta gezmektedir. Niye? Çünkü onların aklı ilahiyat konularında acizdir. Şöyle buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri, onları eleştiriyor: zira onlar Allah'ın boş ve atıl bir vaziyette beklediğini, kendisinden sadece bir şeyin çıktığını sudur ettiğini, yani bunun da Allah'ın iradesiyle değil zorunlu olarak gerçekleştiğini savunmaktadırlar. Bu sudur nazariyesi olarak bilinen bu nazariyede Allah-u Teala'dan bir aklı faal denilen bir varlık zuhur ediyor. Bu zuhur da, sudur da daha doğrusu Allah'ın iradesiyle değil mecburen Allah'ın iradesi dışında oluyor. Yani Allah-u Teala'nın burada irade-i külliyesine, irade-i mutlakına bir taciz var. Sanki Allah Teala kendi istediğini yapamıyor, ona başka bir varlık kendi istediğini, arzusunu dikte ettirmiş oluyor. Ve onlar Allah'ın kainatı yaratıp bir kenara çekildiğini ve bir daha da bu dünyadaki işlere, kainattaki işlere karışmadığını maalesef söylüyorlar. Halbuki bu, imamın da biraz sonra ifade edeceği üzere, tamamen İslam'ın ve bütün diğer ilahi dinlerin ahiret, anlayışına, efendim Allah-u Teala'nın zatı ve sıfatları anlayışına zıttır. Şöyle buyuruyor imam. Felsefeciler aklı feal diye bir şey hayal etmiş ve her şeyin ona dayandığını iddia etmişlerdir. Böylece kainattaki olayları göklerin ve yerlerin yaratıcısı olan Allah'a isnat etmemiş ve eseri gerçek sanatkara değil de hayali bir varlığa atfetmişlerdir. Ne kadar büyük sapıklık muhterem dinleyiciler. Allah Teala'yı bırakıp ondan sudur eden aklı faal diye bir varlık hayal ediyorlar ve alemin bu aklı faal tarafından yaratıldığını iddia ediyorlar. Tam bir şirk. Onlara göre malul yani sonuç yakın illetin eseridir. Uzak sebebin yani Allah Teala'nın bunda herhangi bir tesiri yoktur. Cehaletleri sebebiyle eşyanın Allah'a ait olmamasının Allah için bir kemal olacağını düşünmüşler. Yani Allah Teala'nın cüz'iyatı, detayları bilmemesini, dünya ile ilgilenmemesini bir kemalat gibi görmüşler ki bu ise Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bildirilen sıfatlarına terstir. Zira Allah Celle Celaluhu her birimizi ayrı ayrı kün diyerek yaratmıştır. Her birimizin rızkını ayrı ayrı vermiştir. Her birimizi ayrı ayrı sevmiştir. Böyle bir ilah anlayışını bırakıp da atıl, kimseden habersiz bir tanrı anlayışını kabul etmek ancak demek ki felsefecilerin aklına mahsus bir boş iştir. Evet, şöyle devam ediyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Halbuki Cenab-ı Allah kendisini Kur'an-ı Kerim'de yerlerin ve göklerin yaratıcısı, doğunun ve batının sahibi, Rabbi olarak methetmektedir. Bunların kendi felsefelerine göre Allah'a ihtiyaçları bulunmamakta ve asla Allah'a sığınmaları gerekmemektedir. Niye? Çünkü madem bu kainatı var eden aklı faaldir, Allah dışında ondan sudur eden ikinci bir varlıktır ve bu varlık da Allah'tan mecburen sudur etmiştir, o zaman bir darlıkta, bir sıkıntıda Allah'a dua etmenin, ondan yardım istemenin hiçbir hükmü yoktur. Zira Allah Teala cüz'iyatla, detaylarla uğraşmadığı için böyle bir dua boşuna gidecektir. Halbuki muhterem dinleyiciler, insan dar zamanda, sıkıntılı anında sadece kime yalvarır? Rabbine yalvarır. Bu hakikat Kur'an-ı Kerim'de de ifade edilir. O karanlık denizlerde bir gemi batacak olsa herkes Allah, Allah diye yalvarır. Hatta derler ki düşen uçakta ateist olmaz. O dar anda herkes kendi Rabbine yalvarır. Geçenlerde Nijerya'dan geliyordum. Uçak çok dehşet bir türbülansa düştü. Çok büyük bir sarsıntı. Ve uçakta genelde 5-10 tane Türk, geriye kalan belki 150-200 kişi de Afrikalı zenci kardeşlerimizdi. Bunların da maalesef büyük çoğunluğu Hristiyan. Biz Allah diye bağırıyoruz. La ilahe illallah diye efendim zikir çekiyoruz. Artık uçak düşecek ve biraz sonra belki de öleceğiz. O kadar şiddetli bir sallantı geçiriyor uçağımız. Baktım o bütün o Afrikalılar Jesus, Jesus diye bağırıyor. Yani ey İsa bizi kurtar, ey İsa bizi kurtar diye akıllarınca kendi ilahlarına, tanrılarına sığınıyorlar. Belki çoğu dindar Hristiyan değil ama o dar vakitte onlar İsa Aleyhisselam'ı haşa Rab olarak tanıyıp ondan yardım istiyorlar. Halbuki biz uçaktaki diğer 3-5 Türk ve belki diğer bazı Nijeryalı Müslümanlar Allah'tan yardım istedik. O yüzden muhterem dinleyiciler, aklı faal gibi, ne bileyim daha değişik efendim dünya yaratıp da kenara çekilen mimar gibi anlayışlar dinlerin getirdiği anlayış değil. Bu tür anlayışlar akıl ehlinin, bazı ateist filozofların dinlerden aldıkları bilgileri tabiri caizse bozup onları sapık fikirlerle sulandırmaları neticesinde ortaya çıkan yanlış bilgilerdir. Peki sadece filozoflar mı acaba Allah'ın zatı ve sıfatları konusunda hataya düşmektedirler? Onlardan başka mesela tasavvuf ehli arasında hata yapan, yanlış inançlara kapılan insanlar yok mudur? İmam Rabbani hakikaten büyük bir Allah dostu, büyük bir insan. Kılıcı hakikaten keskin. Hakka karşı gördüğü her hususta kılıcını çekip batıl bilgileri yerle bir ediyor. Ona göre bu hususta hata yapan sadece felsefeciler, akıl ehli insanlar değil, aynı zamanda keşfe, ilhama ulaştığını düşünen bazı mistik ve sufiler de bu hataya düşmektedirler. İmam Rabbani de bu konuda onları da şöyle eleştiriyor. Sözünü ettiğim bu felsefecilerden bir grup da riyazet ve mücahede yolunu seçmiş, kendilerine peygamberleri değil de her asırda bulunan ilahi sufileri öncü kabul etmişlerdir. Bunlar hallerin safiyetine, gördükleri rüya ve hayallere aldanarak hayali keşiflerini diğer halleri içinde ölçü kabul etmiş, böylece hem kendileri sapıtmış hem de başkalarını saptırmışlardır. Demek ki muhterem dinleyiciler, sadece filozoflar değil, aynı zamanda riyazat yaparak, değişik manevi uygulamalarla nefsini geliştiren, özellikle bugün Uzak Doğu'da gördüğümüz ve isimlerine yogi dediğimiz, o Hinduizmin, Budizmin din adamlarını gördüğümüz bazı sahte kamerat görüyoruz ki, biraz sonra inşallah ikinci bölümde ona değineceğim. Bunlar tasavvuf adına, mistik hareketler adına hem kendileri sapmakta hem de kendi takipçilerini saptırmaktadırlar.
Bu aşk bir bahri ummandır, bu aşk bir bahri ummandır, buna haddü kenar olmaz, buna haddü kenar olmaz. Delilim sırrı Kur'an'dır, delilim sırrı Kur'an'dır, bunu bilen de ar olmaz, bunu bilen de ar olmaz. Hannan Allah, mennan Allah, hannan Allah, mennan Allah, her dertlere derman Allah, her dertlere derman Allah. Biz aşıkız, biz ölmeyiz, biz aşıkız, biz ölmeyiz, çürüyüp toprak olmayız, çürüyüp toprak olmayız, karanlıklarda kalmayız, karanlıklarda kalmayız. Bize leylü nehar olmaz, bize leylü nehar olmaz. Salatullah selamullah, salatullah selamullah, aleyke ya Resulallah, aleyke ya Habiballah. Seyfullah sözünde mestir, Seyfullah sözünde mestir, şeyhimden aldı destir, şeyhimden aldı destir. Divane ra kalem istir, divane ra kalem istir, ne söylese kınar söylese kınar olmaz. Salatullah selamullah, salatullah selamullah aleyke ya Resulallah, aleyke ya
Hacegan'dan mektuplar devam ediyor.
Pek muhterem dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz önce hakikate ulaşma konusunda hata yapan iki kesimden bahsetmiştik. Bunlardan birincisi akla güvenen filozoflardı. Sırf aklı putlaştıran, akıldan başka hakikat tanımayan kimselerdi. İkinci kesim ise bizim daha çok tasavvufu ilgilendiren bir konu. Tasavvuf adına veya uzak doğu mistik hareketlerinden yola çıkarak, yoga yaparak, tefekkürle, riyazatla aç kalarak, bazı tasavvufi uygulamaları kullanarak hakikate ulaşmayı arzulayan kimseler. Bunlar da eğer İslam'ı, şeriatı, Kur'an'ı efendim dinlemezlerse, orada geçen ilahi hakikatlere kulak vermeden sadece riyazatlara ve mücahedelere güvenirlerse, onlar da hakikate ulaşamazlar. Zaten İmam Rabbani onların bu durumunu şöyle ifade ediyor. Bu kimseler yaşadıkları huzur ve safa halinin aslında insanı sapıklığa götüren nefsin safası olduğunu, bunun hidayetin ölçüsü olan kalbin safasıyla bir alakasının bulunmadığını fark edememişlerdir. Demek ki muhterem dinleyiciler, her mistik uygulama, tefekkür, yoga gibi İslam'ın efendim genel kurallarına uymayan uygulamalar insanı hakikate götürmez. Bugün maalesef hem ülkemizde hem de Batı aleminde pek çok yerde transcendental efendim düşünce merkezleri, yoga merkezleri, bu tür yerlerde insanlar zahiren tasavvufa yakın uygulamalarla hakikate ermek istiyorlar ama görülen o ki onlar nefislerinin safasını artırıyorlar. Yani insan asıl olan ruhun ve kalbin safası artarsa insan hakikate ulaşır. Yoksa nefis de esasında bizim Allah-u Teala yaratılışımıza, hilkatimize bazı psişik güçler de vermiş. Psikomistik, maddi kadar manevi güçlerimiz de var bizim. Nasıl ki bir boksör, bir sporcu maddi kaslarını efendim sporla eğitir, güçlenir. Sporda, koşuda, yüzmede çok olağanüstü başarılar gösterebilir. Aynı şekilde dinle alakası olmasa da, hiçbir dine efendim tabi olmasa da bir insan açlık çekerek, vücuduna bazı riyazatlar uygulayarak kendince bazı keşiflere, bazı rüyalara ve hayallere ulaşabilir. Ki bugün işte uzak doğu mistisizmi bütün dünyada hızla yayılan, ülkemizde de maalesef bazı kesimler arasında son derece revaçta olan bu tür mistik yapılar insanı hakikate götürmez. Ben buna üzülüyorum ki hakikaten bugün Hazreti Mevlana'yı, Yunus Emre'leri, Aziz Mahmud Hüdayi'yi bırakıp da bu ülkenin, bu toprağın, dinimizin o büyük evliyasını, asfiyasını bırakıp da uzak doğunun putperest, efendim puta tapan ama uzun saçlı, zayıf, ne bileyim değişik, karizmatik görünüşe sahip insanlara tabi olmak hakikaten çok acı verici. O yüzden benim dinleyici kardeşlerimden ricam, bu tür mistik hareketlere kapılanlara uyarıda bulunmak, onları eğer tasavvuf, eğer gerçek maneviyat istiyorlarsa İslam tasavvufuna çekmek gerekmektedir. Şimdi inşallah diğer mektubumuza geçiyoruz. Diğer İmam-ı Rabbani'den okumamız. Bu da 1. cilt 210. mektup. Dünya hayatının hakikati ve tasavvufun amacı ile alakalı olacak. Çünkü biraz önce efendim akıldan ve tasavvufi uygulamalardan bahsetmiştik. Şimdi eğer bir insan akılla, mantıkla hareket ederse, tabii vahyin ışığındaki akılla hareket ederse, binlerce yıldır, milyonlarca yıldır şu alemin var olduğunu düşünürsek, bizim bu dünyadaki efendim 40 sene, 50 sene, 60 senelik ömrümüz hakikaten çok kısa. Yani ona güvenip de büyük planlar, projeler yapmak, efendim tuğlu emele efendim kapılmak hakikaten büyük bir ahmaklık. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir ifanına yazdığı bu mektupta dünyanın geçiciliğini şöyle ifade ediyor. Kıymetli dostum, dünya hayatı gerçekten çok kısadır. Bu kısacık hayat için nice insanlar kendilerini helak etmiştir. Bunun aksine ahiret ise ebedidir, devamlıdır. Ne var ki o ebedi olan ahireti kazanmak sayılı birkaç günü gereğince değerlendirmeye bağlıdır. Bu birkaç günü eğer biz akıllıca, hikmetlice değerlendirirsek inşallah muhterem dinleyiciler ebedi hayata kavuşuruz. Devam ediyor imamımız. Bugünler geçtikten sonra ya ebedi bir nimete kavuşma ya da sonsuz bir azaba düçar olma söz konusudur. Bunu bize muhbir-i sadık, yani en doğru haberci Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Yani bu haber öyle sıradan bir haber değildir muhterem kardeşlerim. Bugün biz değil mi önemli bir konuda, ciddi bir konuda bir yalancı bile bir haber getirse, dese ki mesela şu yemekte zehir var, şu yemeğe fare düştü ben gördüm dese, bir güvenmediğimiz bir insan bile bunu söylese, biz ihtiyaten onu terk ederiz. O işi yapmayız. Halbuki Allah Teala muhbir-i sadık, en doğru söyleyici peygamberiyle, Muhammedül Emin ile bizlere bir mesaj gönderiyor. Bu dünya geçicidir. Evet, bu dünya bize lazımdır ama ahiret için lazımdır. Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Bu sebeple belki bir kıymeti vardır diyor. Ama maalesef Allah hepimizi muhafaza buyursun. Tuğli emellere kapılıyoruz. Dünyevi planlar, projeler yaparak o ebedi ahiret hayatını unutuyoruz. Şöyle devam ediyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bu haberin aksinin çıkma ihtimali asla yoktur. Bize gereken aklımızı iyi kullanmaktır. Yani sadece dünya için değil, esas ahiret için çalışmaktır. Zira Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde dünyada nasibini unutma diyor. Evet, sen ahiret için çalışacaksın ancak dünyadaki nasibini de unutmayacaksın diyor. Bu yüzden insan nefsini terbiye etmeli. Zaten tasavvufun en büyük amacı da budur. İnsanı dünya sevgisinden Rabbinin sevgisine yönlendirmek. Zira insan nefsini sevdiği için hata yapar. Nefsini sevdiği için dünyacı olur. Mal toplar, mal yiyar. İbn-i Ataullah el-İskenderi Hazretleri, kendisi Mısır'da yetişmiş büyük bir Allah dostu, şöyle buyuruyor hikmetlerin birinde. Her bir günahın, gafletin ve lüzumsuz arzunun kaynağı nefsini beğenmek ve ondan razı olmaktır. Her bir taatin, basiretin, uyanıklığın ve iffetin temeli ise nefisten hoşnut olmamaktır buyuruyor. Yani insan nefsini, egosunu, kendisini severse dünyacı olur, dünya ehlinden birisi olur. Ama ruhunu, Rabbini severse ahiret ehli olur. O yüzden İmam-ı Rabbani Hazretleri zaman zaman kendisi de muhasebeyi nefs yapıyor ve mektuplarında kendisiyle alakalı düşüncelerini de bizlerle paylaşıyor. Esasında o büyük Allah dostu hakikaten bütün ömrü cihatla geçmiş, ilim öğretmekle geçmiş, mücadeleyle geçmiş. Buna rağmen kendi yaptıklarından hiç de memnun değil. Şöyle ifade ediyor bu düşüncelerini. Aziz dostum, ömrümüzün değerli bölümü heva ve hevesle geleyip geçti. Hep Allah Teala'nın düşmanlarını memnun etmek için uğraştık durduk. Artık ömrün en verimsiz dönemine geldik. Eğer bunu da Allah Teala'nın razı olacağı hususlarda kullanmazsak, en güzel çağımıza karşılık bu en berbat çağımızı hak yolunda harcamaz, kaçırdıklarımızı telafi etmez, az bir zahmetimizi ebedi mutluluğumuza vesile yapmaz ve azıcık iyiliklerimizi büyük günahlarımıza kefaret kılmazsak, yarın Allah katına nasıl çıkarız? Hakikaten muhterem dinleyiciler, müthiş bir soru. Bizi kalpten sarsması gereken bir soru. Şu kısacık ömrümüz, Rabbimizin bize verdiği sermaye, eğer biz bu sermaye ile ahireti elde edemezsek, Rabbimizin bize verdiği o binlerce nimet, diyor ayet-i kerimede, siz Rabbinizin verdiği nimetleri saysanız, saymanız mümkün değil, sayamazsınız. Bunu başaramazsınız buyuruyor. Bu kadar büyük nimetler varken biz bunlara teşekkür etmez, karşılığında Rabbimize birazcık salih amel göndermezsek, hediye etmezsek acaba ahirette hangi bahaneye sığınabiliriz? Şöyle devam ediyor İmam Rabbani Hazretleri. İçinde bulunduğumuz gaflet uykusu daha ne kadar devam edecek? Kulağımıza tıkadığımız bu gaflet pamuklarını ne zaman çıkaracağız? Elbette ahirette gözlerden perdeler kalkacak ve gaflet pamukları kulaklardan çıkarılacaktır. Ancak orada bu uyanış fayda vermeyecektir. Muhterem dinleyiciler, demek ki ahirette estağfirullah fe basarukel yevme hadid buyruluyor. Bugün senin gözlerin artık çelik gibi. Ahirette her şeyi göreceğiz ama o görmenin hiçbir faydası yok. Esas yapmamız gereken o hakikatleri bu dünyada görebilmek. Basiretimizle, kalp gözümüzle onları peygamberlerin, daha doğrusu peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem verdiği haberler doğrultusunu görüp ona göre yaşayabilmektir. Zaten diyor İmam Hazretleri, hasret ve pişmanlıktan başka bir şey de kazanılmış olmayacak o gün. Eğer bir insan bu dünyada Allah'ın ve Resulünün sözlerine kulak vermemişse, o dünyadaki görmek, hasret ve pişmanlığın da hiçbir faydası olmayacaktır. Ve devam ediyor tavsiyelerine, ölüm gelmeden ve kabrine yaslanmadan önce kendin için çalışmaya ve ölümü "Ah ölüm, nerede kaldın, seni özledim" diyerek karşılamaya bak. Evet, çok güzel bir hakikaten temenni. Muhterem dinleyiciler, Allah hepimize nasip eylesin. Demek ki insan öyle güzel bir yaşayacak ki, Hazreti Mevlana'nın buyurduğu üzere, sen doğarken diyor, sen ağlıyordun ama etrafındaki herkes gülüyordu. Öyle bir öl ki sen gül, etrafındaki insanlar ağlasın. İyi bir insan öldüğü zaman ne yaparız, değil mi? Arkasından ağlarız. Üzülürüz. Ah vah, güzel bir insanı kaybettik deriz. Halbuki bazen kötü bir insan ölür, İçimizden hepimiz seviniriz. Şu dünyadan şu kötü adam gitti artık, zulmünden kurtulduk deriz. O yüzden muhterem dinleyiciler, İmam Rabbani'nin bu güzel öğütüne kulak verelim. Ölmeden evvel yaptığımız infaklarla, hayırlarla, kalp kazanmakla, fakir fukara hizmetiyle, tebliğ ve irşat faaliyetleriyle ve bunları yapan camialara intisap edip onların hizmetinde bulunmakla inşallah öyle güzel bir hayat yaşayalım ki ölmek için can atalım. Ölmeyi özleyelim. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu konuda çok güzel bir tavsiyede bulunuyor. Yine İmam-ı Gazali Hazretleri de bu konuda çok güzel bir enfes yorumu var. Şöyle ki, diyor ki İmam-ı Gazali Hazretleri, hiçbir zaman samimi bir Müslüman ölümden korkmaz, ölümden kaçmaz. Peki bazı Müslümanlarda ölüm korkusu var, hemen ölmek istemiyorlar. Onu da şöyle şekilde yorumluyor İmam Gazali Hazretleri. Diyor ki, nasıl bazen bir evimize misafir gelecek olsa ne yaparız? Hani misafir biraz daha geç kalsın da evimizi biraz daha temizleyelim, güzel efendim ikramlar hazırlayalım misafirimize. Belki birkaç sipariş vermişizdir dışarıdan. Onlar gelsin ki misafirimize çok güzel ikramda bulunalım arzu ederiz. O yüzden hafifçe o misafirin gecikmesine seviniriz. Halbuki hazırlıklarını bitiren, efendim ikramlarını hazırlayan, evini temizleyen bir ev sahibi ne yapar? Misafir gecikince biraz üzülür. İster ki bir önce misafir gelsin, tatlı bir sohbete koyulsunlar. İnşallah biz de bu ikinci tasvir ettiğim o hazırlıklarını bitirmiş, ikramlarını hazırlamış. Nedir o ikramlar muhterem dinleyiciler? Onlar Rabbimize hediye edeceğimiz namazdır, oruçtur, haçtır, infaktır. Eğer bu hazırlıklarımızı güzel yaparsak ölümü hasretle bekleriz. Hazreti Mevlana gibi ona Şeb-i Aruz, evlilik gecesi ismini veririz. İnşallah Allah-u Teala bu hazırlıkları yapmayı hepimize nasip eyler. Şimdi İmam Hazretleri devam ediyor tasavvufa girmekle alakalı. Tabi bu hazırlıkları yapmak için de insanın ne yapması gerekiyor? Bir manevi yola, bir maneviyat yolculuğuna çıkması gerekiyor ki hakkınca ahirete hazırlık yapabilsin. Bu işleri yaptıktan sonra tasavvuf yoluna girmek gerekir. Bu yola girerken de gayb alemine ait bir takım şekilleri ve suretleri görmek, bir kısım renkleri ve nurları seyre dalmak gibi bir maksadın olmasın. Yani insan tasavvufa niye girer? Allah'a iyi kul olmak, peygamberine iyi ümmet olmak, ahirete iyi hazırlık yapmak için girer. Yoksa böyle kimsenin görmediği rüyaları göreyim, acayip renkler göreyim, böyle egzotik alemlerde dolaşayım, bunları da sabah kalkınca arkadaşlarıma anlatayım. Bu tasavvufun amacı değildir. Hatta İmam Rabbani'ye göre bunlar maneviyat yolundaki oyun ve eğlencedir. Bunlara kapılıp da yoldan geri kalmamak gerekir. Şöyle buyuruyor İmam Hazretleri, tasavvufun gerçek hedefi yanında bu tür rüyalar, keşifler, ilhamlar ancak oyun ve eğlence türünden şeylerdir. Görünen alemdeki suretlerin ve nurların ne eksikliği var ki insan bunları bırakarak görünmeyen alemdeki suretlere ve nurlara arzu duysun. Onlar için riyazet ve mücahede yapsın. Bu alemdeki suretler ve nurlarla o alemdeki suretler ve nurlar aynı olup hepsini Hak Sübhanehu ve Teala yaratmıştır. Enfes bir hakikaten yorum muhterem kardeşler. Allah Teala nasıl ki ahiretteki o gayb alemindeki suretleri, şekilleri yarattıysa, bu dünyadaki güneşi, ayı da yaratan Allah'tır. Her sabah doğan güneşi görmeyip, her akşam tepemizdeki lamba gibi asılı ayı görmeyip de rüyalarda farklı şeyler görmeye çalışmak esasında bir bakıma ahmaklıktır. Anlayan insan için esasında ay, güneş, Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen o devenin yaratılışı, o insanın hilkati, esasında bir her ağacın yaprağı, çiçeği, sibatallah ve men ahsenu minallahi sibah, Allah'ın kainattaki varlıklardaki boyası bizi Hakk'a götüren çok büyük alametlerdir. Bir insan bunları körcesine görmeyip de sırf riyazet yaparak daha farklı bilgilere, daha farklı renklere ulaşmak istemesi imama göre akıllıca bir iş değildir. Görünen alemdeki güneşin ve ayın nuru misal alemindeki nurlardan daha üstündür. Niye? Çünkü kardeşlerim, Allah Teala o ayı ve güneşi bizim görmemiz için gözümüzün önüne koymuş. İstesek de kaçamayız güneşten ve aydan. Onları bırakıp da zorla göremediğimiz rüyalara, göremediğimiz renklere kavuşmaya çalışmak akıllı bir iş değildir. Ne var ki güneş ile ayın nurunun gözlerimizin önünde devamlı olması, ayrıca avam olsun, havas olsun herkes tarafından görülmesi sebebiyle bu büyük alametler göz ardı edilmiş, insanlar görünmeyen alemdeki nurlara arzu duymuştur. İmam Hazretleri bu sözleriyle hakikaten tasavvuf yoluna girenlerdeki bir manevi hastalığa neşter atmış oluyor. Yani insan bu yola Allah için girmeli, iyi kul olmaya çalışmalı, böyle kimsenin bilmediği bilgilere ulaşmak gibi tasavvufun gerçek hedefi olmayan amaçları kalbinde barındırmamalıdır. Yoksa şu dünyada gördüğümüz renkler, şekiller, Allah'ın mahlukatı bizi hidayete götürmek, Hakk'a götürmek için yeter de artar bile. Hani avami tabirle anlayana sivrisinek saz gibi mesaj verir, anlamayana ise davul zurna da hiçbir mesaj veremez. Netice olarak muhterem kardeşlerim, yine tasavvufun amacı imamın tabiriyle şudur: sufilerin yoluna girmekten maksat, şeriatın inanılmasını emrettiği şeylere yakini imanı artırmaktır. Böylece istidlali, yani delillere dayalı imanın darlığından keşfi imanın aydınlık fezasına erilir. İcmali imandan tafsili imana geçilir. Mesela vacibül vücud olan Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin varlığı ve birliği önce delillerle veya taklit ile bilinirken, bu tasavvufi terbiyeden sonra ne olur? İman yakine kavuşulur. Artık sufi, mutasavvuf veya salik öyle bir imana kavuşur ki hiçbir şey onu imanında şüpheye düşüremez. Zira delillere dayalı iman birazcık zayıftır. Hele taklit dayalı iman daha da zayıftır. Ama insan keşfen, tasavvufi manevi terbiye ile, zikirle, fikirle, tefekkürle Allah'ı kalbinde bir kere buldu mu, ondan sonra bütün dünya sarsılsa o insanın imanına en ufak bir zarar gelmez. Bu sebeple muhterem dinleyiciler, tasavvufun amacı yakini imana kavuşmak. gerçek imana kavuşmak ve sarsılmaz bir imana sahip olmaktır. Bunun dışındaki arayışlar çok da doğru, sağlıklı değildir. İkinci bir amaç, hızlıca devam ediyorum, vaktimiz bitmeden inşallah. Tasavvufun bir başka maksadı da fıkhın emirlerinin severek yapılmasını sağlamak, nefsi emmare tarafından çıkartılan zorlukları ortadan kaldırmaktır. Zira muhterem dinleyiciler, nefis hiçbir hayırlı işi severek yapmaz. İsteyerek yapmaz, yapsa da ayak sürür, bin bir bahane uydurur, ayette geçtiği üzere münafıkların yaptığı gibi tembel tembel namaza kalkar. Halbuki manevi terbiyeden geçen insanlar İslam'ın emirlerini, Rabbimizin emirlerini severek ve aşk ile yaparlar. Muhterem üstadlarımızdan Musa Topbaş Efendi Hazretlerinin kutsesi ruh buyurduğu üzere der ki, emrin küçüğü büyüğü olmaz, emredenin küçüğü büyüğü olur. Bir şeyi Allah emretmişse onun emrettiği her şey büyüktür, muazzamdır, en efendim güzel şekilde ona itaat olunmalıdır. Bu sebeple muhterem kardeşlerim, Allah Teala tasavvufun gerçek hedefini, amacını bizlere tattırsın. İbadetlerimizi severek, nefsi emmarenin bütün engellemelerine rağmen aşkla yapmayı hepimize nasip eylesin. İnşallah yeni bir mektupta buluşmak üzere sizleri Rabbime emanet ederim. Hoşça kalın.
Profesör Doktor Süleyman Derin'le Hacegan'dan Mektuplar programını dinlediniz.